Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Clarissa Pinkola Estes'in Kadınlar Kurtlarla Koştuğunda adlı kitabı Jungçu Psikoloji ile Mit. Masal ve sözlü anlatı geleneğini bir araya getiren kapsamlı bir kadın psikolojisi çalışmasıdır.
İlk kez 1992 yılında yayımlanan eser, her kadında bulunduğunu öne sürdüğü yabanıl kadın arketipini inceler.
Estes, bu kavramla kuralsızlık ya da toplumsal hayattan kopuşu değil, sezgisel, yaratıcı, dayanıklı ve kendini koruyabilen içsel yönü anlatır. Kitapta farklı kültürlerden masallar, efsaneler ve halk hikayeleri yeniden ele alınır. Ardından bu anlatıların sembolleri kadınların korku, seçim, sınır, ilişki, üretkenlik ve yenilenme deneyimleriyle ilişkilendirilir. Yazarın amacı okura hazır davranış reçeteleri sunmak değildir. Daha çok bastırılmış ihtiyaçları ve iç sesi anlamak için sembolik bir dil kurmaktır. Bu nedenle kitap, kişisel gelişim kitabından çok, şiirsel anlatım taşıyan derinlik psikolojisi ve feminist yorum geleneği içinde değerlendirilmelidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yabanıl kadın arketipi içgüdüsel benliği yeniden adlandırır. Kitabın merkezindeki yabanıl kadın, Estes'in kadın ruhsallığının sağlıklı ve canlı çekirdeği için kullandığı arketipsel addır. Bu figür, dışarıdan onay almadan önce içeriden gelen bilgiyi dinleyebilen, tehlikeyi sezebilen, yaratıcı dürtülerini koruyabilen ve kayıplardan sonra yeniden toparlanabilen yönü temsil eder. Kurt imgesi de bu yüzden önemlidir. Yazar, kurtları yalnızca özgürlük sembolü olarak kullanmaz. Onların dikkat, dayanıklılık, oyun, topluluk bağı ve çevreyi algılama niteliklerini insan ruhunun içgüdüsel hayatıyla yan yana getirir. Estes'e göre bu yön, özellikle kadınlara yüklenen itaatkarlık, sürekli uyum sağlama ve duyguları küçümseme beklentileri nedeniyle zayıflayabilir. Kitap, bu zayıflamayı bireysel bir kusur gibi değil, kültürel ve psikolojik baskıların sonucu olarak okur. Yabanıl kadına dönüş de geçmişteki ideal bir saflığa dönmek anlamına gelmez. Kişinin öfkesini, yasını, neşesini, yaratma arzusunu ve korunma ihtiyacını inkar etmeden tanımasıdır. Bu çerçeve, kadın deneyimini tek bir kalıba sıkıştırmaz. Sezgiyi aklın karşıtı değil, yaşanmış deneyimlerden süzülen bir kavrayış biçimi olarak ele alır. İkinci olarak masallar. Soyut öğüt yerine psikolojik sembol dili kurar, Estes'in yaklaşımını benzerlerinden ayıran temel unsur, düşüncelerini masallar üzerinden geliştirmesidir. Mavi sakal, Vasalisa Bilge ve kırmızı pabuçlar gibi anlatılar olay örgüsü düzeyinde değil. Ruhsal çatışmaları gösteren sembolik metinler olarak değerlendirilir. Örneğin, mavi sakal anlatısı, yıkıcı ve aldatıcı güçleri erken fark etme. Merakın bastırılmaması ve tehlike karşısında iç uyarıları ciddiye alma ekseninde yorumlanır. Vasalisa anlatısı ise sezgiyi adım adım geliştirme, zor görevlerle olgunlaşma ve içsel rehberliği ayırt etme fikrine bağlanır. Bu okuma biçiminde orman, ev, kapı, anahtar, kemik ya da yaşlı kadın gibi unsurların tek ve değişmez karşılıkları yoktur. Semboller, psikolojik bağlama göre katmanlı biçimde ele alınır. Böylece kitap, doğrudan nasihat vermek yerine okurun kendi hayatındaki benzer örüntüleri düşünmesini ister. Ancak Estes'in yorumları Jungçu arketip anlayışına dayanır ve evrensellik iddiası taşır. Okurun masalların tarihsel ve kültürel bağlamlarının her zaman bu psikolojik yorumlara indirgenemeyeceğini de akılda tutması gerekir. Kitabın gücü, bilimsel kesinlik iddiasından çok, anlatıların düşünme ve kendini gözlemleme alanı açmasındadır. Üçüncü olarak, incinmiş içgüdüler. Sınır koyma ve tehlikeyi ayırt etme meselesidir. Kitapta sık tekrarlanan meselelerden biri, incinmiş içgüdülerin nasıl onarılacağıdır. Estes, kişinin kendi algısına güvenememesi, sürekli kendini suçlaması, açık zarar işaretlerini küçümsemesi ya da başkalarının ihtiyaçlarına göre yaşaması gibi durumları içsel sezgiyle bağın kopmasına bağlar. Bu bakış, özellikle ilişkilerde sınır koymanın yalnızca sertleşmek anlamına gelmediğini gösterir. Sağlıklı sınır, neye evet, neye hayır denileceğini anlayabilme kapasitesidir. Yazarın masal yorumlarında yırtıcı figürler, çoğu zaman gerçek hayatta zarar veren kişileri, içselleştirilmiş küçümseyici sesleri veya kişinin kendi kendini sabote eden alışkanlıklarını simgeler. Bu simgesel dil, tehlike yalnızca fiziksel bir tehdit olarak değil, ruhsal enerjiyi tüketen ilişki ve davranış örüntüsü olarak değerlendirmeye imkan verir. Bununla birlikte kitap, her çatışmayı kötü niyetli bir düşmanla açıklamaz. asıl vurgu, karmaşık durumlarda ayırt etme gücünü geliştirmektedir. Okar'dan hızlı kararlar vermesi değil, bedenin, duyguların ve deneyimin verdiği işaretleri küçümsememesi beklenir.
Bu yönüyle eser, kişisel sorumluluğu toplumsal baskı eleştirisiyle birleştirir. Korunma, yalnızca dışarıdan gelecek kurtarılmayı beklemek değil, kendi iç sesine yeniden güvenebilmek olarak tanımlanır. Dördüncü olarak, yaratıcılık, süs değil, ruhsal yaşamı besleyen bir ihtiyaçtır. Estes, yaratıcı üretimi yetenekli birkaç kişiye ait özel bir alan olarak görmez. Yazmak, resim yapmak, şarkı söylemek, el işi üretmek, dans etmek ya da kişinin kendine özgü bir şey kurması yabanıl kadınla bağın görünür biçimleri olabilir.
Bu görüşte yaratıcılık, sonuç odaklı başarıdan önce ruhsal enerjinin dolaşımını sağlar. İnsan, yalnızca faydalı bulunduğu veya takdir edildiği için üretmeye başladığında, yaratıcı süreç dış denetimlere bağımlı hale gelebilir. Kitap, bu nedenle yaratıcı hayatın korunmasını bir lüks değil, psikolojik denge meselesi sayar. Masalların tekrar eden ölüm, kayıp, kemiklerin toplanması ve yeniden canlanma imgeleri de üretkenliğin kesintisiz olmadığını anlatır. Tıkanma, yas, geri çekilme ve sessizlik dönemleri her zaman başarısızlık belirtisi değildir. Bazen yeni bir biçimin oluşması için gerekli aşamalardır.
Bu yaklaşım, günümüzün sürekli verimlilik beklentisine karşı dikkat çekici bir karşı ağırlık oluşturur.
Estes, kadınların yaratıcı seslerinin aile, iş, ilişki ve toplumsal roller içinde kolayca ertelenebildiğini vurgular.
Bunun karşısında önerdiği şey romantik bir kaçış değildir. Kişinin zamanını, emeğini ve dikkatini hangi koşulların beslediğini fark etmesidir.
Yaratıcılığın korunması, kendi iç dünyasına düzenli olarak yer açmayı gerektirir. Son olarak yaşam.
Ölüm ve yeniden yaşam döngüsü kayıp deneyimini anlamlandırır. Kitabın en belirgin düşünsel çizgilerinden biri yaşam, ölüm ve yeniden yaşam döngüsüdür.
Estes burada fiziksel ölümden çok ilişkilerin, rollerin, beklentilerin ve eski benlik tasarımlarının sona ermesini de kapsayan psikolojik dönüşümü ele alır.
Bir dönemin bitmesi çoğu zaman korku ve yas yaratır. Ancak yazar, eski biçimi zorla sürdürmenin canlılığı azaltabileceğini savunur.
Masallardaki kayboluşlar, karanlık ormanlar, yıkılmış evler ya da kemiklerden yeniden kurulan bedenler bu dönüşümün sembolleri olarak yorumlanır.
Bu semboller, kaybı hemen olumlu göstermeye çalışmaz. Önce yas tutma, gerçeği kabul etme ve parçalanmış olanı toplama gereğini vurgular.
Yenilenme, geçmişi silmekten değil, ondan öğrenerek farklı bir biçimde devam etmekten doğar.
Bu yaklaşım, özellikle ayrılık, hayal kırıklığı, yaratıcı tıkanma veya yaşam yönü değişikliği yaşayan okurlar için düşünsel bir çerçeve sunabilir.
Yine de estezin dili terapi yerine geçecek bir yöntem değildir.
Ağır travma, şiddet veya ruh sağlığı sorunları yaşayan kişiler için profesyonel destek gerekliliği ayrı bir konudur.
Kitabın katkısı, zor deneyimlerin kişiyi yalnızca eksilten olaylar olmadığını, dikkatli bir iç çalışma içinde yeniden anlam kazanabileceğini anlatmasıdır.
Döngü fikri, değişimi doğrusal ilerleme yerine ritimli ve tekrar eden bir süreç olarak görmeye çağırır.
Sonuç olarak kadınlar kurtlarla koştuğunda kadınların sezgi, yaratıcılık, sınır ve dönüşüm deneyimleri üzerine yavaş okunmayı gerektiren bir eserdir.
Özellikle mitoloji, masal incelemeleri, Jungçu psikoloji, kadın çalışmaları ve sembolik düşünmeyle ilgilenen okurlar kitaptan daha çok yararlanacaktır.
Kendi iç sesinden uzaklaştığını hisseden,
ilişkilerindeki tekrar eden örüntüleri anlamaya çalışan veya yaratıcı yaşamına yeniden alan açmak isteyen kişiler için de güçlü sorular sunabilir.
Bununla birlikte doğrudan egzersizler ve kısa çözümler bekleyen okurlar kitabın yoğun, dolambaçlı ve zaman zaman akademik anlatımından zorlanabilir.
Estes'in metni bir danışmanlık kılavuzu gibi hızlı tüketilmek için tasarlanmamıştır.
Aynı masala dönmeyi, sembollerin kişisel çağrışımlarını beklemeyi ve bazı bölümleri sindirerek okumayı ister.
Kitabı benzer kişisel gelişim eserlerinden ayıran yön de buradadır.
Yazar, özgüven ya da güçlenme fikrini yalnızca olumlu düşünce üzerinden kurmaz.
Korku, öfke, yas, karanlık dürtüler ve kayıp gibi zor alanları da ruhsal bütünlüğün parçası sayar.
Ayrıca masalları basit derslere indirmek yerine onları çok katmanlı psikolojik araçlar olarak kullanır.
Bu nedenle eser, herkesin aynı biçimde kabul edeceği bilimsel bir model değil, derinlik psikolojisine dayalı, yorumlayıcı bir çalışma olarak okunmalıdır.
Açık fikirli ve eleştirel bir okumayla kişinin kendi yaşam anlatısını daha dikkatli değerlendirmesine katkı sağlayabilir.
Destek olmak isterseniz Clarissa Pinkola Estes kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.